ekmek olur alın teri.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenler. Programımızı Gülşen Ayvaz hazırlıyor. Sesimizi sizlere ulaştıran Özkan Özden Koç ve spikeriniz ben Burcay Demir. Yine bu hafta da karşınızdayız. Bu hafta taşeron işçiliği konuşacağız değerli dinleyenler. Yönetmelikle bazı değişiklikler yürürlüğe girdi. Sizler de bizlere merak ettiğiniz hususları ulaştırabilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 463 34 21. Aynı zamanda Türkiye'nin Sesi Radyosu artık kendi sayfasında www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden radyonuzu dinleyebilirsiniz. Canlı yayını takip edebileceğiniz gibi kaçırdığınız programlara da podcast bölümünden ulaşabilirsiniz. Bugün iki değerli konuğumuz var stüdyomuzda. Habertürk Gazetesi ekonomi muhabiri Ahmet Kıvanç ve program danışmanımız Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden Okan Güray Bülbül. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, kamuda taşeron kullanımındaki sorunları önemli ölçüde çözecek düzenleme Cuma günü resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi ve yönetmelikte taşeron işçiler için bazı düzenlemeler var. Bunlar hakkında konuşacağız ilerleyen dakikalarda ama öncelikle dinleyicilerimiz için taşeron çalışmak nedir? Neden böyle bir gereksinim duyulmuştur? Biraz bunlara değinelim.
Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi taşeron işçilik denince sanki böyle uzaydan gelen, hiç iş kanununa tabi olmayan bir çalışma biçimiymiş gibi algılanıyor. Halbuki durum böyle değil. Alt işveren düzenlemesi bu aslında. Hı hı. İş kanunu 4857 sayılı iş kanununda ifadesini bulan alt işveren ilişkisi. Fakat kamuoyunda bilinen adıyla taşeron işçilik. Kanunda hangi işlerin taşeronuna verilebileceği aslında ifade edilmiş durumda. Yardımcı işler ve teknolojik nedenle uzmanlık gerektiren işler bir işveren tarafından başka bir işverene taşere edilebiliyor. Taşeron işçiliğin genel yapısı bu. Neden ihtiyaç duyuluyor? Aslında taşeron işçilik bütün dünyada kullanılan bir yöntem. Fakat sınırlılık kaydıyla başarıya ulaşabiliyor. Çok basit örnek, bir özellikle günümüzün dünyasında bir bankanın güvenlik işini başka bir işverene vermesinde herhangi bir sakınca olmadığı yönünde fikir birliği var. Çünkü güvenlik işi uzmanlık gerektiren bir iş, yardımcı bir iş ve bir bankanın bizatihi kendi bünyesinde bunu yürütmemesinin zor olduğu açık. Hı-hı. Bu işi taşerona verilmesi her iki işin de layığıyla yerine getirilmesi anlamına
İşin
geliyor.
İşin uzmanına gitmesi anlamında da aslında faydalı bir yöntem denilebilir. Bu
aynen,
anlamda
aynen öyle. Bankacı bankacılığını yapıyor, güvenlik Hı-hı. güvenlik işini yapıyor. Gene yemek, servis gibi işlerin yani temizlik, güvenlik, yemek gibi yardımcı işlerin taşerona verilmesi zaten bütün dünyada kullanılan bir yöntem. Evet. Bunun için özel dünyaca bilinen çok uluslu şirketler var bu işleri yürüten. Burada bir sorun yok. Asıl sorun teknolojik nedenle uzmanlık gerektiren işler kavramından çıkıyor. Çünkü bir işverenin teknolojik kapasitesinin sorgulanması, bu kapsamda kendisinin yürüteceği bir işin teknolojik nedenlerle başka bir işverene verilmesi gibi şeyler muallak. İş kanununda da bunlar listelenmiş durumda değiller. Yani şu işler taşerona verilebilir, bu işler taşerona verilemez gibi bir durum yok. Böyle olunca da taşeron konusunda sıkıntılar neden oluyor.
Ben burada bir girebilir miyim? İzninizle. Yani yardımcı işler ve teknolojik konularda taşeron çalıştırması aslında çok sıkıntılı değil ama Türkiye'de bugüne kadar uygulamada yardımcı işler değil, asıl işler taşeron tarafından yapıldı.
Sıkıntı da zaten bu noktada
evet,
başlıyor.
Yani burada yaşandı. Yani işte hastaneleri diyorsun, özellikle sağlık sektöründe hemşireler, efendim işte laborantlar, hatta doktorlar, kimyagerlerde doktorlar bile taşeron sistemiyle çalıştırıldı. Ve bunlar hizmetli kadrosunda gösterilerek çalıştırıldı. Yıllarca bu şekilde devam etti. Yani burada ciddi bir sıkıntı var. Bir, ikincisi bu geçici işler değil bunlar. Yani özellikle bakıyorsunuz Karayollar Genel Müdürlüğü'nde sürekli devam eden işler var. Her yıl devam eden işler hı hı. var. Bu işleri normalde geçici yani taşeron için geçici kadrolarda, geçici işler için istihdam edilmesi gerekirken siz sürekli istihdam ettiğiniz zaman yıllarca 10 yıl çalışan ve 10 yılın sonunda parasını alamadan ayrılan, atılan insanlar var.
Evet.
Bu şekilde mağduriyetler yaşanıyor. Dolayısıyla onlarda büyük bir sıkıntı vardı. Şimdi onlar bir ölçüde bu düzenlemelerle sıkıntılar giderilmiş oluyor.
Evet, aslında genel olarak biz bunu daha önceki programlarımızda dile getirmiştik. Taşeronlukla ilgili yaşanan sıkıntıları dile getirmiştik. Yıllık izin kullanımında sıkıntı olabiliyordu. Kıdem tazminatı sıkıntısı vardı. Aynı şekilde ücreti alamama ya da bahsedilen sözleşmedeki ücreti alamama gibi sıkıntılar oluyordu. Şimdi bu yeni yürürlüğe giren yönetmelikle beraber neler değiştirildi Sayın Bülbül?
Önce demek ki sıkıntıları anlatalım ki evet, çözülen sıkıntıların ne olduğu daha iyi anlaşılsın. Ahmet Bey'in de söylediği gibi burada sorun taşerona verilmesi gereken işlerde değildi. Taşeron işçilerin haklarının kısıtlanmasıydı.
Evet.
Nedir bu hakların kısıtlanması? Bizzatihi kamunun yaptığı ihalelerle 11 aylık sözleşmeler düzenleniyordu.
Evet.
11 aylık sözleşme düzenlenmesi yıllık izin hakkının doğmamasına, kıdem tazminatı hakkının doğmamasına neden oluyordu. 11 aylık düzenlenen bir sözleşmenin sonunda aynı işçi sadece üstündeki kıyafeti değişerek, çünkü şirket değişmiş oluyordu, aynı iş yerinde çalışmaya devam ediyordu. Böyle olunca kıdem tazminatı hakkı ortadan kayboluyordu. Bu çok büyük bir problemdi. İkincisi, taşeron şirketler genellikle kısa ömürlü ve ortadan kaybolan şirketler. Yani ücret alamadığınız zaman taşeron şirketi bulamıyorsunuz. Hepimizin gün içerisinde karşılaştığı, çalıştığımız yerlerde temizlik işçileri, güvenlik işçileri bu şekilde çok mağdur oluyorlar. Yaşanan o kadar çok örnek var ki, örneğin yani çok yakından tanıdığımız kişilerden gelen duyumlar şu yönde. 15 yıldır aynı yerde çalışıyor. 28 tane farklı şirkette bağlı olarak çalışmış. Bağlı olduğu şirketin nerede olduğunu bilmiyor. Emekli olacak, kıdem tazminatını istemek için nereye başvurması gerektiğini bilmiyor. Çünkü bağlı olduğu şirketi hiç görmemiş.
Yıllık izinden falan burada hiç bahsetmiyoruz.
Yıllık izinden zaten falan hiç bahsetmiyoruz.
Şirketin adını takip edemiyor çalışan. Yani hangi şirkette çalıştığını, o an kadrosunun hangi şirkette göründüğünü takip edemesi hale gelmiş.
Aynen evet, öyle. Zaten burada sorun şu. Şirket değişiyor, insanlar aynı. Yani amiri aynı, çalışanı aynı. Dolayısıyla yıllık izin vermeyecekse gene vermiyor. Ve maalesef hak kısıtlamasında şöyle bir durum ortaya çıkıyordu. İstersen dava aç. Ama bahsettik, taşeron şirketler zaten çok kısa ömürlü şirketler ve ortada bunları bulup da mağdur olduğunuz bir hakkı geri almanız söz konusu olmuyordu. Şimdi gelen iki yönetmelik çok önemli. Birincisi, bundan sonra kamuda bir kamu kurumu ihaleyle hizmet satın alırken statüsüne bağlı olarak Maliye Bakanlığı'ndan veya Hazine Müsteşarlığı'ndan uygunluk arayacak. Yani bahsetti Ahmet Bey, karayollarında, Sağlık Bakanlığı'nda daha önce taşerona verilmemesi gereken bir işte taşeron işçi kullanımı nedeniyle ortaya çıkmış sorunlar bundan sonra yaşanmayacak. En başından engellenecek.
Evet.
Karayollarında yol iş sendikasının açtığı davayla pek çok taşeron işçisi kadro hakkına kavuştular yaklaşık 3,5 yıl önce. Karar onandı. Hala hayata geçmesini bekliyoruz. Kadro alınmasını bekliyoruz bu işçilere. Fakat henüz bir gelişme yok. Sağlık Bakanlığı'nda gene aynı şekilde hiçbir şekilde taşerona verilmemesi gereken diyaliz makinesinin çalıştırmasındaki hemşireler, radyologlar, röntgen çeken teknisyenler hepsi taşeron. Dolayısıyla bundan sonra bu hakkın en başından sağlanacak olması ve taşerona verilmemesi gereken bir işin taşerona verilemeyecek olması çok önemli.
Evet, burada merak ettiğim bir husus var Sayın Kıvanç. Peki bu temel bahsettiğimiz temel işler neden devlet tarafından taşeron işçilere verilmiş? Burada nasıl bir düzenleme oluşmuş?
Şimdi aslında burada devlet sürekli esnek çalışma diye söylüyor. Bunu sadece işverenden, iş dünyasından gelen bir talepmiş gibi düşünüyor ama aslında kendi kamu çalışanları açısından da esnek çalışmayı hep hedefliyor uzunca bir süredir. İstiyor ki kadro konusunda sıkıntı yaşamazsın. Yani istediği zaman kolaylıkla atabilsin. İşte bir devlet memurunu atabilmen için hizmetli de olsa, efendim aşçı da olsa, devlet memuru koruması altında, güvencesi altında onu kolay kolay işten atamazsınız. Ama siz taşeron olarak çalıştırırsanız bunu istediğiniz zaman o işçiden kurtulabilirsiniz. geçmişte bu yani bence yani bu taşeron sistemin yani insani olmadığını düşünüyorum aslında bakarsanız. Dünyada yani kısmen de bazı ülkelerde daha geniş, bazı ülkelerde hemen hemen yok falan ama Türkiye'de uygulanması tamamen bir şeyden, düşünceyle kaynaklanmıştır. İnsani değildir. Neden insani değildir? Siz işçi çalıştırıyorsunuz. İşçiye 100 lira ödeme yapacaksınız diyelim. Bu işçiye doğrudan vermiş olsanız işçinin cebine gidecek. Evet. Fakat arada bir aracı olduğu zaman, taşeron firma olduğu zaman taşeron firma oradan bir para kazanacak. Yani o paradan yani bir anlamda işin cebine gidecek paranın bir kısmı taşeron firmaya gidiyor. Yani ve devletin yanı, evet, cebinden çıkan para da değişmiyor aslında
zaman bakarsanız. Zaman zaman şunu da görebiliyoruz. Sözleşmedeki ücret verilmeyi biliyor. Çeşitli kısıtlanmalar tabii, olsa da evet, para yani, bankaya yatsa da bunları için maalesef görebiliyoruz. Bunlar konusunda da sıkıntılar olabilir. Evet, biraz cevabımı alabildim. Peki neler değişti bununla beraber?
Şimdi bahsettiğimiz ilk yönetmelik söylediğimiz gibi en baştan hatalı taşeron kullanımını engelleyecek, evet, bir yönetmelik. Son derece yerinde. Ama mutlaka şunu söylemek lazım. Bugünden sonra evet taşeron sistemi kamuda çok ciddi bir düzene kavuşacak. Ama geçmişin hatalarına bedel de ödenmeli. Ve mahkeme kararları bir an önce uygulanmalı. Aksi takdirde taşeronda mutlu sona ulaşıldı, çözüm üretildi gibi temeller üzerinden konuşmak çok doğru olmayacak. İkinci yönetmelik belki daha da önemlisi bahsettiğimiz sorunlar nedeniyle kıdem tazminatını alamayan işçilerin kıdem tazminatının hakkına kavuşması oldu. Evet. Yönetmelik çok açık bir şekilde 3 durumda kamu kurumlarının kıdem tazminatı ödeyeceğini söylüyor. Bunlardan bir tanesi az önce bahsettiğimiz durum. Aynı kamu kuruluşunda 20 yıl çalışan işçi 38 farklı şirkete bağlı olarak çalışmış olsa bile emekli olduğunda veya kıdem tazminatını hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi feshedildiğinde doğrudan kamu kurumuna başvuracak. Yani taşeron şirket ortada olmaksızın doğrudan kamu kurumuna başvuracak ve kamu kurumu bütün çalışmasının üzerinden yani 1990'da işe girmişse 1990'dan 2014'e kadar ödenmemiş bütün kıdem tazminatlarını ödeyecek ve işçisine bu hakkını vermiş olarak iş sözleşmesini feshedebilecek.
Burada bir şey var yani değil mi Okan Bey? Şimdi 38 ayrı firmaya bağlı olarak aynı iş yerinde çalışırsa alabilecek. 38 farklı taşeron firmaya bağlı olarak farklı kamu iş yerlerinde çalışırsa alamayacak yine. Farklı kamu iş yerlerinde çalıştığı zaman alabilmesi için aynı taşeron firmaya bağlı olarak farklı kamu iş yerlerinde çalışmış olması gerekecek.
Evet, önceki emekler o zaman kıdem tazminatı maalesef açısından
yani tam olarak yani şeyi çözebildiği söylenemez yani bu yapılacak düzenlemede yani nispeten insanileştiriyor. Evet. Daha geçmişe göre biraz daha insani hale getiriyor ama tam olarak çözebildiği söylenemez. Bir kişi farklı taşeron firmalarına, farklı işverene bağlı olarak işte 3-5 farklı kamu kurumunda çalıştıysa o kişiler yine bu şeyde yasayla ve bu yönetmelikle kıdem tazminatı alamayacaklar.
Evet, son belki firmada çalıştığı tazminatını alabilir, kıdem tazminatını değil mi? Ondan önce kamu kuruluşunda çalışmış olsa bile farklı kuruluşlarda olduğu için bundan yararlanamayacaklar. Böyle de bir
belki bu noktada şunu eklemek lazım. Yönetmelik şu anki haliyle evet bu şekilde yorumlanabilir. Ama benim kendi kişisel görüşüm bu konuda bir dava açıldığında yönetmenin değişeceği yönündedir. Çünkü burada farklı kamu kuruluşlarında kıdem tazminatı ödenmesiyle ilgili hüküm iki madde. İlk madde diyor ki sizin söylediğiniz gibi aynı taşeron şirkete bağlı olarak farklı kamu kuruluşlarında çalışan işçinin kıdem tazminatı son kamu kuruluş tarafından ödenir diyor. Şimdi Türkiye'de maalesef dünyada böyle örnekler. Siz bir taşeron şirkete bağlı olarak çalışmaya başlıyorsunuz. Sizi 10 farklı yerde çalıştırıyor ve sonunda taşeron şirketten emekli oluyorsunuz. Fakat Türkiye'de bahsettik taşeron şirketlerin hem finansal durumu hem hukuki statüleri çok kısa. Yani bunlar şöyle bu kadar uzun ömürlü şirketler olmuyor. Dolayısıyla sizin de söylediğiniz gibi bir işçinin aynı taşeron şirkete bağlı olarak 10 yıl çalışması bir rüya. Böyle bir şey yok Türkiye'de. Fakat bu yönetmelik ikinci maddesinde yani farklı kamu kuruluşlarında çalışmayla ilgili ikinci maddesinde son alt işvereni tarafından ibaresi var. Dolayısıyla burada kamu kurumlarındaki süreler birleştirilerek ödenebilir. Bu benim kişisel görüşüm. Bunu ancak uygulamada
yasada
göreceğiz.
Yasa da değişilmesi gerekir. Sadece yönetmelik değil, yönetmeliğin dayanak teşkil ettiği yasanın da değişmesi
tabii
gerekir.
Burada zaten yasa 6552'ye gönderme yapıyor yönetmelik. Ve yönetmeliğin gönderme yaptığı yasada da zaten kamu kurumları tarafından ödenir ibaresi var. Dolayısıyla bence uygulamada bu sorun çözülür. Yani yönetmelik bugün farklı yorumlamalara açık olabilir. Fakat uygulamada Bu bahsettiğimiz durumda çözülebilecek gibi algılıyorum ben.
Evet, en azından öyle temenni ediyoruz.
Üçüncü durum da şu. Eğer bir taşeron şirket işçisi 5 yıl kamuda çalışmış, daha sonra yine aynı taşeron şirkete bağlı olarak özel sektörde çalışmaya başlamışsa, kamuda çalıştığı 5 yılın karşılığı kıdemide gene kamu kurum tarafından kendisine güncellenerek ödenecek.
Ama aynı firmada olması gerekiyor.
Burada aynı firmada olma zorunluluğu yok. Üçüncü durumda.
Evet.
Farklı bir taşeron firmaya geçse de kamu kurumunda çalıştığı sürenin karşılığını alabilecek. Şu anki hüküm bu yönde.
Evet.
Dolayısıyla ben ikinci durumun da bu şekilde yorumlanabileceği kanaatindeyim. Fakat Ahmet Bey'in söylediği doğru. Uygulamada bunu ancak göreceğiz ve muhtemelen bununla ilgili bir yargı kararı sonrası o durum daha da netleşecektir. Kıdem tazminatı konusundaki bu düzenleme elbette çok önemli ama mutlaka şunu söyleyelim. Bu sadece kamuda çalışan taşeron işçileri kapsıyor.
Evet.
Özel sektörde gene kıdem tazminatını alamayan, ücretlerini geç ödeyen taşeron şirketler çalışmaya devam edecektir. Dolayısıyla yaklaşık bunlar tabii çok resmi rakamlar değil ama 1.6 milyon civarında taşeron işçisi var Türkiye'de. Özel sektör, kamu bir arada olmak kaydıyla. Toplam istihdam 22 milyon. Dolayısıyla çalışan her 10 kişiden biri zaten taşeron şirkette çalışıyor. Bunu söylemek lazım. Dolayısıyla her 10 kişiden birisinin maalesef kıdem tazminatı, ücret, yıllık izin gibi haklarına erişemeden çalışma hayatından ayrılması gibi bir tehlike söz konusu. Bu da bugün belki ekonomik olarak konuşuyoruz. Evet, devlet bütçesi diyoruz, mali sürdürülebilirlik diyoruz ama bunun mutlaka sosyal sorunlara neden olacağı unutulmamalı. Taşeron şirketten emekli olmuş bir kişinin geri kalan hayatını sürdürmesi çok zor. Ve bu durumda olan kişilerin tekrar çalışma hayatına dönmeleri, sağlık ihtiyaçlarını karşılamaları gibi sorunlar zaten bambaşka yeni boyutlar açacaktır. O yüzden
evet,
bu meseleyi düşünürken evet, mali sürdürülebilirlik mutlaka bir kriterdir ama sosyal boyutu da aksatılmadan düşünülmeli.
Evet, şu noktaya biraz da dokunmak istiyoruz. Farklı kamu kurumlarında çalışmış kişiler son çalıştıkları kamu kurumundan mı alacaklar kıdem tazminatı?
Yönetmelik şöyle diyor. Bir taşeron şirkete bağlı olarak çalıştınız. Sizi taşeron şirket 5 yıl boyunca, örnek verelim, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda görevlendirdi.
Evet.
5 yıl oraya temizlik işçisi olarak hizmet verdiniz. Sonra aynı şirket dedi ki benim orada aldığım ihale bitti. Ben Sağlık Bakanlığı'nda yeni bir ihale aldım. 5 yılda orada seni çalıştıracağım. Siz çalıştınız 10 yılda, kadın işçiydiniz. Şu anki düzenlemeler çerçevesinde konuşuyorum. Evlendiniz, 1 yıl sonra istifa edip kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Kıdem tazminatınızı alırken yönetmenin ekinde belirtilen belgelerle birlikte Sağlık Bakanlığı'na başvuracaksınız. Sağlık Bakanlığı size 10 yıllık kıdeminizi, yani Aile Bakanlığı'ndaki çalışmanızın süresiyle birlikte düşünerek 10 yıllık kıdeminizi ödeyecek. Sonra kendisi kamu kurumları arasındaki rücu işlemini başlatacak. O ayrı bir, yani kamunun kendi içerisindeki,
evet,
bir muhasebe işlemi.
Dolayısıyla alt işverene başvurulmayacak.
Yani. Başvurulmayacak ve doğrudan kamu ödeyecek. Bunun aslında biraz geri planına çok kısa değinelim. Biraz fazla konuştum ama bu düzenlemenin amacı şuydu. Geçmişte hatalı taşeron kullanımı nedeniyle zaten mahkemeler devlete bu faturayı kesiyordu.
Evet.
Yani bu aslında mecburiyetten yapılmış bir düzenleme. Çünkü bugün bahsettiğimiz bütün durumlara ilişkin mahkeme kararları var. Taşeron işçisinin kıdem tazminatının sorumlusunun asıl işveren, yani kamu olduğu yönünde. Bahsettiğimiz diğer Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki karar da 4857 sayılı iş kanunundaki muafiyete rağmen verilmiş bir karar. Yani kamuda kadro hakkı verilemez ibaresini aşarak verilmiş bir karar. Dolayısıyla kamu zaten bunları ödüyordu. Şimdi bunları yönetmeliğe kavuşturdu. O yüzden ben diyorum ki farklı kamu kuruluşlarında farklı taşerona bağlı olarak çalışılsa bile işçi kıdem tazminatını alır.
Alabilmeli en azından.
Alabilmeli, bu yönetmelik de bu yönde esneyecektir. Dolayısıyla bunun söylediğimiz gibi bu bir mecburiyet olarak çıktı. Kamuda özellikle sorunu büyük ölçüde çözüyor. Özel sektörde de birkaç düzenleme var. Birazdan değiniriz ama hep söyleyelim. Yani taşeron konuşurken mutlaka bunu ifade etmek lazım. Ben Ahmet Bey'den biraz daha farklı düşünüyorum. Taşeron bence çalışma hayatında bir zorunluluktur. Ama şu anlama gelmesin, taşeron işçinin hakları kısıtlanabilir, böyle bir ifade yok. Yani taşeron işçisine mutlaka tanınmış bütün hakları sağlanmalıdır ama taşeron kullanımı da çalışma hayatında bence bir gerekliliktir. Ama 1,5 milyon gibi, yani 22 milyon istihdamın olduğu bir ülkede 1,5 milyon taşeron işçisi çok fazla.
Bir de şöyle düşünmek lazım, kamuda çalışan toplam kişi sayısı 3 milyon. Yani kamu görevlisi olarak çalışan 3 milyon. Bunun içerisinde 1,5 milyonu dikkate alırsanız aslında çok yüksek bir rakam.
700-800 bin gibi bir rakam kamuda taşıyorum. Evet, toplamı 1,5 milyon.
Belediyelerle birlikte 1,5 evet. milyonu.
Belediyelerde zaten evet, neredeyse kamu görevlisi yok. Yani son 10 yıldır yapılan bütün işler taşeron şirketler vasıtasıyla yürütülüyor. O söylediğiniz gibi çok büyük bir problem.
Yani kamudaki toplam çalışan sayısının yarısına eşit bir şeyi.
Belki çeyreği diyebiliriz değil mi? Evet. Özel sektörle beraber 1,5 milyondu.
Ama çok yüksek yani her halükarda çok yüksek.
Yüksek bir rakam evet. Peki bunun dışında neler değişti? Sendikal haklar geldi mi? Taşeron işçileri.
Ben onu biraz önemsiyorum açıkçası. Yani bu taşeron sisteminin biraz daha insanleşmesini önümüzdeki dönemde sağlayacaktır. Yani en azından örgütlülük, işçiler bir örgütlü halde şey yapacaklardır. Bilmiyorum yani ben Çin'de şöyle bir manzara görmüştüm. İnsanlar orada çok yoksul insanların çalışma hayatında çok perişan görünümleri vardır. Yani o beni çok şey yapmıştır. Ve ben bunu bizim kamu kurumlarında bazen dolaşırken taşeron işçilerde de görüyorum. Çok mazlum oluyor bu insanlar. Yani korumasız gerçekten yani şeye... insani olmayan bir ortamda çalışıyorlar. Şimdi bu sendikalaşmayla en azından sendika hakkıyla birlikte daha örgütlü hareket edebilecekler. Haklarını arayabilecekler. Bu anlamda bence çok önemli. Eğer sendika hakkı gerçek anlamıyla kullanılabilirse Türkiye'de genel anlamda da sendikalılığa da bir katkı sağlayabilecektir. Yani şu anda 1 milyon 100 bin dolayında sendikalı işçi olduğunu düşünürsek sadece kamudakilerin eklenmesiyle sendikalı işçi sayısı toplamda Türkiye genelinde bir 2 milyona yaklaşacak demektir ki yani bu iyi bir rakamdır. Türkiye'nin genel anlamda örgütlenmesini de sağlayacak işçiler arasında.
Evet.
Diğer taraftan bu sendikalaşmayla birlikte toplu sözleşme hakkı getirecek taşeron işçilere. Toplu sözleşmede işçilerin ücretlerinde yapılacak artışlar da bundan sonra devlet tarafından karşılanacak. Dolayısıyla masanın bir tarafında toplu sözleşmede devlet kamu sendikaları olacak devletin. Devlet oradan işçinin maaşında ve özlük haklarında yapacak artışlardan dolayı bir fark ortaya çıkarsa bunu ödeyecek. Orada bir benim yani yanlış buldum bilmiyorum siz ne dersiniz? Yani buradaki farkın doğrudan işçi değil de taşeron firmaya ödenmesi de ileride uygulamada sıkıntı yaratabilir gibi görünüyor.
Şöyle bir düzenleme var orada. Zaten özel sektörde de torba yasayla, torba yasa diyoruz ama 6552 sayılı yasa demekler. O kadar çok torba yasa var ki karıştırılıyor. Torba yasada şöyle bir hüküm vardı. Taşeron işçinin ödenmemiş ücretinden, kullandırılmamış yıllık izninden zaten asıl işveren sorumludur. Ve eğer ücret ödenmezse bir ay içerisinde bunu hak edişinden kesme durumu var. Dolayısıyla toplu iş sözleşmesi sonucu elde edilmiş bir menfaat eğer ödenmezse zaten asıl işveren tarafından taşeronu ödenecektir. Dolayısıyla burada taşeron şirkete ödeme yapılması aslında çok büyük bir sorun değil. Orada benim gördüğüm en büyük sorun şu. Maalesef Türkiye'de örgütlenmenin önündeki engeller çok fazla. Yani şu bugün taşeron işçiler içerisindeki en büyük kitle güvenlik işçi. Yani güvenlik sektöründe çalışan güvenlik personeli. Türk iş bünyesinde örgütlenen bir güvenlik iş sendikası var. Ben rakamlarına baktım. Yani biliyorsunuz Türkiye'de bir toplu iş sözleşmesi imzalamak istiyorsanız öncelikle o iş kolundaki işçilerin %1'ini sonrasında da o iş yerinde veya kamuysa bu işletmedekilerin %40'ını o iş yeri ise %50'sinden bir fazlasını yani 10 kişi varsa 6'sını örgütlemek durumundasınız. Şimdi güvenlik sektöründe bahsettiğimiz alt işvereni de kapsayacak bir toplu iş sözleşmesinin imzalanması neredeyse mümkün değil. Çünkü güvenlik sektöründeki %1'i örgütlediniz peki ama
kaç kişi var örgütlenmiş olarak şu anda?
Güvenlik iş sendikasının üye sayısı yaklaşık 2000 civarında şu 2000 an. Civarında.
270 bin dolarında güvenlik çalışanı var Türkiye genelinde kayıtlı olarak.
Evet. Bunların yani %1'i zaten 20 yani 2700 civarında. Bunu sağlayabilirsiniz. Bunda çok sorun yok. Fakat kamuda bir toplu iş sözleşmesi imzalayabilmek için kamu işletme statüsünde olduğu için %40'ının örgütlenmesi gerekir. %40'ı dediğiniz zaten bu 270 binin yarısı desek 150 bin desek kamuda çalışan onun da yarısı gibi bir rakam. Yani 70 bin civarı bir rakam ki 2000 ile 70 bin arasında dağlar kadar fark var. Dolayısıyla yani bir toplu iş sözleşmesi imzalanması şu şartlar altında taşeron işçilerinin de kapsama alınca çok da mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla evet, taşeron işçisine toplu iş sözleşmesi farkının devlet tarafından ödenmesi makul ama toplu iş sözleşmesi imzalamak çok zor. Bir de bu yönetmelik çıkınca şöyle bir algı oluştu. Taşeron işçisine sendika hakkı geldi gibi. Değil. Zaten taşeron işçisinin sendika hakkı vardı. Yani bizdeki taşeron işçi zihniyetinin problemli olduğu aslında buradan belli. Yani zaten taşeron işçisi bütün diğer işçilere sağlanmış haklara sahiptir. Yıllık izin.
Ama uygulamada
çalışma
sıkıntı
süresi.
Evet.
Ama uygulamada sıkıntı olduğu için sanki taşeron işçisine sendika hakkı geldi gibi ifadeler kullanılıyor. Değil.
Yani sanki zaten, bu hakları yokmuş.
Zaten böyle bir hakkı vardı. Evet. Böyle bir hakkı vardı taşeron işçisinin. Şimdi toplu iş sözleşmesiyle bir menfaat elde edildiğinde bunun doğrudan kamu tarafından ödenmesi hükme bağlandı. Zaten aslında ücret ve diğer konuştuğumuz şeylerin bir uzantısıdır bu. Yani bunu bağımsız düşünmek çok da mantıklı değildir. Bu açıdan önemli. Özel sektöre ilişkin düzenlemeyi belki biraz konuşmak lazım. Çünkü daha çok aslında problemler kamuda ücretin ödenmemesi olarak yaşanmıyor ama özel sektörde çok ciddi anlamda taşeron işçiler ücretlerini alamıyorlar. Getirilen düzenleme şu açıdan çok önemli. Bir aylık bir süre tanıyor. Biliyorsunuz ücret de zaman aşımı 5 yıldır. Yani bir işçi ücretini alamadıktan sonra 5 yıl içerisinde dava açması gerekir. Şimdi taşeron işçi eğer kendi işverenden ücretini alamazsa asıl işveren bir ay sonra bu hak edişten kesip alt işverenin işçilerine hesabına yatırmak durumunda. Bu çok önemli. Bunun dışında yıllık izin kullanımı da asıl işverenin takibinde. Yani alt işveren eğer taşeron işçisine, kendi işçisine yıllık izin kullandırmazsa asıl işveren bunu takip edip hemen uygulayıp gerekirse parasını ödeyecek. Dolayısıyla özel sektörde de bu düzenlemenin hayata geçmiş olması taşeron işçiler açısından çok önemli bence.
Evet, Türkiye'nin kanayan yarası maalesef özel sektörde de iyileştirmeler yapılırsa çok daha iyi olacaktır. Sizin ekleyeceğiniz bir husus var galiba.
Burada yıllık ücretli izinleri konusunda da asıl işveren sorun olacak. Yani hem kamuda hem de özel sektördeki taşeronlar açısından yıllık ücretli izinler de maalesef kullanamıyorlardı. Yani bugüne kadar.
Çünkü 11,5 ay boyunca çalıştırıp yarım ay.
Özel sektörde 11,5 ay yoktu ama orada da yani fiilen kullanılamıyordu. Bundan sonra ücretli izni kullanıp kullanmadığında asıl işveren kontrol edecek. Kullanmamışsa kullanmasını sağlayacak.
Yani sorumluluk asıl işverende olacak.
Tabii yani aslında şöyle de bir zorluğu var. Bunlar çok güzel şeyler ama işveren açısından da şöyle bir zorluk var. Onu mutlaka söylemek lazım. Şimdi yıllık izin kullanımının ispatı yıllık izin kayıt defteriyle mümkündür. Yani bir müfettiş bir iş yerine gittiği zaman yıllık izin kayıt defterini ister. Şimdi 30 kişilik 40 kişilik firmalarda çok büyük problem değil ama 200 kişinin 300 kişinin çalıştığı firmalarda her yıl yıllık izin kayıt defteri tutup bunları imzalatmak büyük problemdir. Ve şu andan itibaren örnek verdiğimiz ilk örnekten gidelim. Bir banka kapısındaki güvenlik görevlisi içinde bunu takip etmek durumunda. Çünkü takip etmez ve eğer bir müfettiş tarafından bu tespit edilirse idari para cezası ile karşılaşacaktır. Bu yönetmelikler kapsamında özellikle büyük şirketlere öneri şudur. İnsan kaynaklarına bir kişi daha almak gerekir. Çünkü sadece alt işveren kullanımını takip etmek ciddi bir iş yükü doğurmaktadır. Bu nedenle özellikle alt işveren kullanan işverenlerin bu konuda ciddi takip yükümlülüğü var. Yönetmelikte zaten aslında bunlar ifade ediliyor. Her ay ücret bordrolarının alınması lazım alt işverenlerden. Bunların imzalı olduğunu kontrol edilmesi lazım. Yıllık izin defterlerinin ve yıllık izin formlarının gene imzalı bir şekilde alınmasının takip edilmesi lazım. Zaten aslında şu anki yönetmelikler çerçevesinde de sigortasının yatırıp yatılmadığı takip ediliyordu ama bunlar da ek olacak. Bir de belki bir son söz hani Ahmet Bey söyledi Çin'de özellikle bu yani taşeron kullanımıyla değil ama emek sömürüsüyle ilgili çok ciddi problemler var. Taşeron deyince hani mutlaka ben bu çok sevdiğim cümleyi kullanıyorum. Mutlaka da atıfı da yapmak lazım. Profesör Doktor Aydın Başbuğ'un cümlesidir bu. Tok yatan işçilerin aç yatan kardeşleri der. Alt işveren işçiler için. Çünkü kamuda özellikle bu durum çok görülür. Aynı işi yapan bir devlet memuru vardır. Bir de ondan 15 yıl sonra o kamu kurumuna girmiş bir temizlik işçisi vardır. Birebir aynı işleri yaparlar. Fakat bir tanesi 2,5 katı fazla ücret alır. Yıllık izinlerini düzenli kullanır. Fakat diğer taşeron işçisi bütün bu haklardan mahrumdur. Aydın Hoca'nın tam da bunlar için söylediği tok yatan işçilerin yani asıl işverenin işçileriyle alt işverenin arasındaki bu farklılığı çok net ifade ediyor. Bütün bunlar düşünülürse tabii
belki
ki
daha fazla çalışıyor da olabilir. Çünkü onların güvencesi olmadığı için onlar daha fazla iki katı çalışıyor.
Tabii taşeron işçiler sizin de söylediğiniz gibi şirket ortada yoktur. Evet. Amir vardır. Amir de hep sabittir. Dolayısıyla amir ne derse ona uyulmak durumundadır. Bu açıdan tabii ki taşeron problemi düşünürken bu sosyal boyutun da göz önünde bulundurması lazım.
İş barışının sağlanması için de adaletli olmak gerekiyor. Ekleyeceğiniz bir husus var mı?
Şunu söylemek istiyorum. Yani gerçekten evet bir takım iyileştirmeler oldu sistemde, düzeltmeler oldu. Ama diğer taraftan da taşeron sistemi artık Türkiye'de kalıcı hale geldi. Bundan sonra taşeron sisteminin kaldırılmasını, kalkacağını umut etmek artık hayal olur.
Evet. Bu arada ikinci torba yasayla beraber taşeron işçilere kadro verilmesi mümkün olabilir mi?
Böyle bir beklenti var. Açıkçası bahsettiğimiz gibi yaklaşık 10 bin civarında karayolu işçisi yaklaşık 3,5 yıl önce yol iş sendikası marifetiyle bir karar elde ettiler. Yani karayollarında asfalt döken bu işçilerin taşerona verilmemesi gereken doğrudan asfalt döküm işini yaptığı mahkeme kararıyla tespit edildi. Sağlık Bakanlığı'nda da benzer kararlar var, emsal kararlar. Yaklaşık 1000-2000 civarında bahsettiğimiz işte laborantlar, radyologlar üzerinden. Bu çıkan bütün yönetmelikler de bir daha böyle bir durum oluşmasın amacıyla çıkarıldığı için geçmişin hesabını kapatılması gerekiyor. 4 yıldır uygulanmayan bu kararları Yol İş Sendikası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacağını geçtiğimiz haftalarda dillendirdi. Dolayısıyla konu artık uluslararası bir boyutta taşınma arifesinde. Böyle olunca böyle bir beklenti var. Yani taşeron işçilerinin davayla kadro hakkını almış işçilerin kamuya atanacağı yönünde bir beklenti var. Umarız bu beklenti gerçekleşir ve taşeron kullanımı geçmişin hesabı kapatılarak bir düzen altına alınmış olur. Yoksa ciddi mahkeme kararlarının uygulanmaması gibi bir hukuksuzluk söz konusu
burada
olacak.
Burada bir şey ilave etmek gerekiyor. Bu kadroya alınması beklenen kişiler asıl işi yaptığı tespit edilen kişiler. Yani yardımcı işlerde ise, yani hizmetliyse, işte ne bileyim yemekhanede çalışıyorsa, güvenlik görevlisi zaten onların kadroya alınması söz konusu olmayacak. Mahkeme kararlarıyla
asıl mahkeme kararı olanlar.
Zaten sözlük anlamıyla taşeron işçi oluyor değil mi? Yanlış kullanılmış
aslında yani,
olmuyor.
Ahmet Bey'in söylediği çok önemli. Böyle söyleyince büyük bir beklenti uyanıyor. Hayır değil. Yani
herkes değil.
Mahkeme kararıyla taşeron işçisinin yapmaması gereken bir işte çalıştığı tespit edilen kişiler.
Asli işi yaptığı tespit edilirse mahkeme kararıyla bu kişiler kadroya geçebilirler. Böyle
bir beklenti
söz konusu. Mesela
hizmetli olarak gösterilmiş ama hemşirelik yapıyor hastanede. Evet. Hizmetli olarak gösterilmiş laboratuvarda çalışıyor. Bu kişiler de kadroya geçirilebilecek.
Bu da çok büyük problem. Taşeron işçiler pek çok kamu kurumunda maalesef görüyoruz. Temizlikçi kadrosundan çalıştırılan sekreterler var. Özel sektörde gene aynı işler var. Yani bir kişi temizlik görevlisi olarak alınmış gösteriliyor. Fakat yaptığı iş aslında doğrudan işverenin yapması gereken bir iş. Bu da taşeron sisteminde çok büyük problem. Bütün bu sorunların çözülmesi kaydıyla ve sınırlandırılması kaydıyla taşeron kullanılabilir. Aksi takdirde maalesef çok kullanılması gerektiğini düşünmüyorum.
Evet, bizler de en azından kamu sektörü için bu yeni değişikliklerin hayırlı olmasını diliyoruz. Kıdem tazminatını alabilecekler en azından bundan sonra ve bu iyileştirmelerin de devam etmesini temenni ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Değerli dinleyiciler, bugünkü konuklarımız program danışmanımız Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden Okan Güray Bülbül ve Habertürk Gazetesi ekonomi muhabiri Ahmet Kıvanç'tı. Haftaya tekrar bir başka konuyla karşınızda olacağız ve çalışma yaşamı ile ilgili merak ettiğiniz sorulara cevap aramaya devam edeceğiz değerli dinleyenler. Haftaya tekrar görüşünceye dek esen kalın.
Ekmek olur alın teri.